Yunus ile Babayan insanlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü Babayan konuğumuz Orhan Bayram. Aslında bugün Orhan abiyle birlikte Mentor Effect konuşacağız. Angel Effect var. Tabii ki en başta Halo var. Halo ile birlikte aslında çok büyüyen bir hikaye var. Daha sonrasında tabii ki gelişen bir hikaye de var. Bodrum'da var şu anda Halo. Ve bugün aslında Hamamars'tayız. Bugün beni ofisinde ağırlıyor Orhan abi. Tekrardan teşekkür ediyorum ona. Gelin birlikte biraz Orhan abiyi tanıyalım. Biz ayıp etmemişsiniz. Elbette ki biliyorsunuzdur Orhan abinin kim olduğunu ama gene de bizi biraz tanıtalım. Abi nasılsın?
Süperim vallahi Yunus Emre. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim abi, çok sağ ol. Ya bize biraz kendinden bahseder misin? Orhan Bayram kimdir?
Evet. Hoş geldin öncelikle. Ne kadar keyifli oldu seni misafir etmek. Her ne kadar çok geç bir organizasyon yapabilsek de kusura bakma tekrar. Orhan Bayram bir insanoğlu. Elektronik mühendisi. İşte bir yolculuğun içinde hayatta anlam arayan ve bulduğu anlamı da insanlarla paylaşmaya çalışan biriyim. Böyle anlatabiliriz herhalde.
Aslında abi şöyle, ya geniş bir hikayem var diyebiliriz. En azından iş hayatında, biraz da olsa böyle girişimcilik hayatında benim yaklaşık 3-4 senedir içinde olduğum sektörde sen çok daha uzun yıllardır varsın. En azından bu sektörü biliyorsun. Abi bize biraz Halo'yu anlatır mısın? Halo tam olarak ne yapıyor? Çünkü ya sadece Halo Bodrum diye biliyoruz biz. Sadece Bodrum'da bir ortak çalışma alanı değilsiniz. Bunun çok daha gerisi de var aslında.
Tabii tabii, yani aslında yani sadece Bodrum değil, aslında Halo İstanbul'da. Yani Halo'nun merkezi İstanbul'da, Kuruçeşme'de, eski bir hamamın içerisinde. Halo'nun hikayesi aslında bir yolculuğun işte geldiği bir nokta ve hani devamı da çok güzel olacağını umduğumuz bir hikaye. Yani ben işte 2012 gibi Turkcell'de aslında, yani ondan önce stajlar vesaire bir şeyler yapmıştım ama Turkcell'de ilk profesyonel yaşantıma başladım. İşte orada 3,5 yıl ürün yönetimi, ekosistem yönetimi ve benzeri konularda tecrübe kazandım. Sonrasında oradan çıkıp, yani o dönemde de mesela Geleceğe Yazanlar adında bir projemiz vardı. O projeyle birlikte aslında bu işte yeni nesil işler, girişimcilik, teknoloji dünyası, yazılım dünyasıyla tanıştım. Oradan çıkıp Türkiye'deki o dönem en büyük erken aşama yatırım fonlarından Starters Hub'a katıldım iş geliştirme yöneticisi olarak. Bir yıl boyunca Starters Hub için aslında orada. Onlarla birlikte büyüdük, onlarla birlikte geliştik diyebiliriz. Sonrasında oradan ayrıldım, ilk kendi şirketimi kurdum. Quick Execution diye. İşte Londra merkezli bir şirket. Sonra Londra'da bir tane daha şirket kurduk. O da QEC adında Türkiye'deki girişimleri oraya götürmeye çalışan, orada iş geliştirme hizmetleri sunan bir şirketti. Sonrasında Mentor Effect'i kurduk dediğin gibi. Mentor Effect 2017 yılında hayata geçmiş. Aslında tecrübeli, bilgi birikimi yoğun ve girişimlere destek olma, verme noktasında aktif olan bir grup insanla birlikte hayata geçirdiğimiz bir yapılanmaydı. Ve o dönemden bu döneme de Mentor Effect aslında çok güzel bir hareket olarak, Türkiye giriş mentor hareketi olarak konumlandırdığımız bir işti. Sonrasında Boğaziçi Ventures'a katıldım. İşte orada bir fon kuruluş süreci vardı, onu yönettim. Sonra MenaPay, Türkiye'nin ilk blockchain ödeme sistemi, onun ürününden sorumluydum. Sonra bir gün işte biz o dönem yine Mentor Effect ekibiyle yurt dışına San Francisco'ya gittik, Estonya'ya gittik. İşte yavaş yavaş yaşım 30'a geliyor ve hani Mentor Effect'te de gördüğümüz, eğer yatırım yapmazsan sadece mentorluk tek başına girişimlerin beklediği, umduğu bir şey değil. Yani pazarda bir uyumsuzluk yakaladık. Mutlaka yatırım yapması gereken bir yapıya dönüşmesi gerekiyordu. Ve oradan çıkıp Angel Effect adında bir melek yatırım platformu kurmak için işte üstümdeki tüm sorumlulukları bir kenara bırakıp tek bir sorumluluk alarak işte Ekim 2019'da Angel Effect'i kurmak için yolculuğa çıktık. Angel Effect'te de işte birbirinden değerli 22 tane ortağın bir araya gelerek Türkiye'de melek yatırımcılığı aslında demokratikleştirme, daha fazla tecrübenin, kaynağın, bilgi birikiminin, nakdin bu sektöre akması için çabalayan bir grup bir araya geldi. İşte ortada 2 milyon dolarlık kendi yatırım bütçesi olan ve bununla birlikte de bir melek yatırım ağı olan bir dünya yarattık. Ekim 2019'dan bu yana da 2700'ün üzerinde girişim aslında Angel Effect'e başvurdu. Bunlar arasından da işte 10 taneye yatırım yapan bir dünya yarattık orada. 2020 yılına geldiğimizde pandemiden önce işte bu içinde bulunduğumuz tesis 300 yıllık bir eski bir Osmanlı hamamı. Kuruçeşme'de o dönem burası kömürcülerin kaldığı bir bölge. kömürcülerin aslında temizlenmesi için, işte yanda cami var, abdest alıp oraya gitmeleri için falan kullandıkları bir tesis. Bizim bu saydığım işlerin, Türksel'in bile kurucularından, kurucu ekibinden biri olan Ersin Bey'in hani restore ettirdiği, işte içinde bir sanat galerisi açtığı bir tesis. Bu tesis çok güzel bir girişimcilik merkezi hayaliyle aslında içine girdiğimde, ya burada mutlaka bir şeyler yapmalıyız diye 2020 yılında biz yavaş yavaş bir şeyleri inşa etmeye başladık. İşte Helo'nun açılımı aslında Hamam Entrepreneurship Lounge. Yani aslında Hamam Girişimcilik Merkezi'nden geliyor. Ama tabii daha farklı sound'u var. Yani hani Helo aslında bir girişimcilik dünyasında. O hani New Vibe of Entrepreneurship dediğimiz girişimciliğin yeni ritmi, girişimciliğin yeni aslında kanı olarak düşünebildiğimiz bir yer. Hem bulunduğu bölge itibariyle, hem tarihi itibariyle, hem felsefesi itibariyle de girişimciliğin tüm bileşenlerini bir araya getiren ve bu bileşenlerin birbiriyle sinerji içerisinde çalışabilmesi için de uygun zemin yaratan bir işbirliği platformu olarak konumlayabiliriz. Sonrasında işte yolculuk devam etti. İşte startup borsa hayata geçti. Sonrasında High VC hayata geçti. Sonrasında şimdi yeni bir şirket geliyor Highboost adında. Bunların en azından hani kuruluş aşamalarında, kurucuları ben değilim tabii ki ama kuruluş aşamasından bu yana da o hep hayal ortaklığının devam ettiği bir yolculuk var. Bunların da Helo'nun da bir parçası olduğu, High VC'nin büyük parçası olduğu bir High World adında aslında bir dünya yarattık 2020'den de bugüne. Bunların hepsi bir araya geldiğinde aslında bir girişimcinin fikirden exit aşamasına kadar tüm ihtiyaçlarını bulabileceği, tüm ihtiyaçlarını temin edebileceği bir girişimcilik dünyası diyebiliriz aslında. Hani Helo'ya, High VC'ye, Startup Borsa'ya, Highboost'a, Highworld'a, Angel Effect'e. Bunların hepsi ayrı ayrı şirketler, ayrı ayrı ortaklık yapılarına sahip, ayrı ayrı ortaklara sahip ama hepsi de birbiriyle çok yakın çalışan ve hepsinin en tepedeki felsefesi girişimcilik dünyasını büyütmek için birlikte hareket etmeliyiz. Ve girişimcilik dünyasını büyütmek için tüm yapılarla bir olmalıyız olarak bakan bir dünya ve tek mottosu yüksek etki, yani değer yaratma. Ve hani yaptığın şeyin sadece belli bir zümreye, belli bir kesme değil, tüm dünyaya açılabilmesi, tüm dünyaca kullanılabilir bir iş olmasına odaklanan bir yapılanma diyebiliriz.
Aslında şöyle, hani hamamdan çıkan girişimcilik diyebiliriz aslında, böyle hani Helo'ya
hamama giren girişimciler de diyebiliriz.
Hani ya çok farklı bir hikayesi var. İçinde bulunduğumuz ortamın, dediğin gibi Helo'nun daha öncesinde mentorun, mentor efektin, angel efektin vesaire. Ama günün sonunda her zaman dediğin gibi o yüksek etkiyi bırakabilmişsiniz ve umarım Helo'da da bırakırsınız diye böyle bir şeydi. Hani bir umut da vaat edelim. Şimdi şöyle abi, insanlar yavaş yavaş şimdi Helo, High VC, Highboost gibi firmalar dedim. Bunlara belli başvurular olacak elbette ki. Bunların başvurularını nereden yapabilirler veya nasıl bir süreç işliyor orada?
Ya aslında tüm şirketler birbiriyle tabii hani ortaklaşa çalışıyorlar ama hepsinin ayrı bir yolculuğu var. Yani hepsi gün sonunda mesela High VC belki 100-150 tane şirkete yatırım yapmış. Türkiye'nin en büyük VC'lerinden bir tanesi olacak bir şirket. Dolayısıyla onun kendi başvuru süreci, onun kendi değerlendirme süreci, kendi yatırım komitesi ve kendi portföy süreçleri mevcut. High VC erken aşama girişimlere yatırım yapan ve o yatırım yaptığı girişimleri de bir sonraki aşama, bir sonraki aşama kendinden daha fazla destek verebilecek biri gelene kadar desteklemeyi sürdüren, Türkiye'de değer odaklı bir işte yatırım fonu olarak düşünebilirsin. Highboost bir girişim geliştirme şirketi. Aslında bir startup stüdyo. Yeni inşa ediliyor ve hani Türkiye'de bugüne kadar denenmiş mi emin değilim ya. O kapsamda denenmiş mi emin değilim. Çünkü bir fonla da birlikte beslenen, daha da erken aşama girişimlere, yeteneğe yatırım yapan ve o yeteneklerin de ya da o ekiplerin de tüm yolculuk boyunca çok dedike bir şekilde yanında olacakları bir dünya aslında Highboost'ta. Yine aynı şekilde onun da kendi başvuru süreci var. Helo'nun da benzer bir şekilde kendi süreci var ama bu yapıları birbirinden ayırmak gerekirse Helo bir yatırım yapan bir yer değil. Helo bir işbirliği platformu. Ve Helo'nun birlikte çalıştığı Türkiye'de çok farklı yatırım kurulumları, çok farklı hızlandırma programları, çok farklı teknokentler, çok farklı girişimciler var. Ve aslında tüm yapılanma girişimciler için var olan bir yapılanma. Ve hani girişimcinin tekrar söyleyeyim, high world dediğimiz felsefe girişimciler için aslında bir ihtiyaçlarını bulabilecekleri her şeyi bir araya getiren bir dünya. High impact world, yüksek etki dünyası. Dolayısıyla Hello da oradaki neferlerden bir tanesi aslında. High VC yatırım yapan ve yatırım yaptığı şirketleri destekleyen, sona kadar götüren yapı. Highbus çok çok çok erken aşamada girişimlere giren ve onların yol arkadaşı olan bir yapı olarak hani nitelendirebiliriz.
Aslında şimdi şöyle abi, ya dediğin gibi çok geniş bir kavram var ve hepsi ayrı ortaklıklar, ayrı şirketler ama günün sonunda aynı etkiye, aynı yüksek etkiye, aynı amaca çalışıyorlar diyebiliriz böyle daha genel bir tabirle. Ama ne olursa olsun dediğin gibi o girişimciliği yükseltmek ve girişimciliği daha erken aşamaya indirebilmek aslında birçok kişinin de gözdelerinden bir tanesi. Ya bu tohum yatırımlar, tohum öncesi yatırımlar son zamanlarda gerçekten röveşe çıkmaya başladı. Umarım daha da böyle röveşe çıkar. Çünkü böyle birçok girişimcinin o erken aşamada, şirket kuruluş aşamasında dahi yatırıma ihtiyacı olabiliyor. En azından bir takım insanların, bir takım kişilerin.
Bir tek yatırım da değil. Orada yani biz çok şanslıyız. Çünkü High World'un kurucuları arasında Ersin Pamuksüzer var. Ve hani birçok şirketin, yani çok çok çok erken aşama şirketin de deneyimini görmüş, yolculuğunu görmüş. Ama çok büyük bir şirketin yolculuğunu da görmüş. Milyar dolara çıkan şirketleri de görmüş. Dolayısıyla her aşamada her şirketin farklı ihtiyaçlarının olduğunu anlayabilen biri. İşte Onur Topaç var. Gedik Yatırım ve Inveo, Türkiye'deki iki halka açık şirketin aynı anda CEO'luğunu yürüten tek kişi. Ve aynı zamanda da hem ölçek olarak çok hacimli bir sermayeyi yönetse de çok erken aşama girişimlerde de yatırım yapan, çok erken aşama girişimlere mutlaka destek olan bir hands-on bir melek yatırımcı. Koray Bahar var. Koray Bahar da aslında işte stajyer olarak girdiği şirketten CEO olarak exit eden, o şirketi exit ettiren bir girişimci ve yatırımcı. Dolayısıyla hani buradaki know-how'la, bilgi birikimiyle, tecrübeyle ve bu arada hani High World aslında tüm ekosistem için kurulmuş bir yapı. Yani kurucuları her ne kadar bunlar olsa da tüm ekosistemi kapsayacak, tüm ekosistemle birlikte hareket edecek ve şimdilik sadece bu yapılar içinde yer alsa da tüm ekosistemle birlikte aslında değer üretmeye çalışacak bir yapı. Çok şanslıyız ki hani o dediğin çok çok erken aşama, tohum öncesi aşamada da yatırım artı yatırım dışı destekleri de bir araya getirebildik. Çünkü daha önce işte bir ara onların birlikte yatırım yaptığı StarterSup gibi bir deneyimleri var. Daha önce yaptıkları bireysel yatırımları var. Yine Onur Bey'in yaptığı Boğaziçi Ventures'ta aynı şekilde yatırım komitesinde. Koray şu an Türkiye'de bildiğim kadarıyla 2-3 tane fonda. Ersin Bey'in birçok fonda. Yani o bilgi birikim ve tecrübeyi bir araya getirmek bence en zor olandı. Getirdikten sonra da onu nasıl her aşamadaki girişimciye aktarabileceğimizi aslında keşfettiğimiz bir dünya. Ama umuyorum hani daha da ilerleyen zamanlarda tohum öncesi dediğin çok erken aşama girişimlerde nakdi ve aynı yatırıma sermayeye erişebilirler.
Abi şimdi şöyle biraz da olsa işi konuştuk diyebiliriz. Ve senin üzerine geçmek istiyorum yavaş yavaş. Senin hayata bakış açın demek istiyorum.
Dur şu Bodrum'u netleştirelim. Şimdi Hello'yu Bodrum olarak nitelendirdin sen. Şöyle Hello işte İstanbul'da kurulan bir yapılanma ama Hello aslında Bodrum'daki girişimcilik merkezi, Bodrum girişimcilik merkezi, Hello Bodrum dediğimiz yerde buranın bir yansıması ve özellikle Bodrum'da bulunan iş insanlarının, mentorların, girişimcilerin uğrak mekanı olmasını arzu ettiğimiz bir girişimcilik merkezi. İşte 1 Temmuz itibariyle özellikle yasakların da kalkmasıyla orada artık akşam etkinlikleri, yatırımcı buluşmaları, girişimci buluşmaları ve girişimcilerin gidip çalışabilecekleri coworking space değil kesinlikle, çalışma alanı diyebileceğimiz bir üyelikle çalışacak bir dünya yaratıyoruz orada. Mesela orası dışarıdan herkesi almıyor. İçeri girmek isterseniz size sorulacak tek soru, merhaba işte burası girişimcilik dünyası özelinde faaliyetlerde bulunan bir dükkan. Bu dükkana girmek isterseniz girişimcilikle ilginizin bulunması gerekiyor. Sizin ilginiz ne? Çok güzel, çok basit bir soru ve bu sorudan sonra da aslında tüm Hello'nun destekleri, katkıları, paketleri, network'ü, her şeyi kapıdan içeri giren herkese açılıyor. Mesela biz şu ana kadar 300 bin dolarlık bir destek paketi oluşturduk ve yani işte çok kısa bir zamanda 1 milyon dolarlık aslında girişimlere bir aynı katkı sağladık bu destek paketi üstünden ve eminim daha uzun zamanda da daha fazla sağlayacağız. Mesela Amazon'la bir stratejik bir işbirliğine gittik. bizim herhangi destek olduğumuz, hizmet verdiğimiz, içinde bulunduğumuz yapıya başvuran bir girişim 5000 dolarlık mesela Amazon kredisiyle hediye olarak diyelim ya da Amazon'un girişimlere sağladığı iyi girişimler ya da hani değer odaklı girişimlere sağladığı bir desteğe erişiyorlar mesela. Çok önemli bir şey bu. Dolayısıyla hani o kapı birazcık Bodrum, İstanbul'un yansıması ve tek bir merkez olmayacak. İlerleyen zamanlarda belki yine benzer şekilde uluslararası girişimcilerin de gelebileceği bir landing point olabilecek, yatırımcılarla buluşacağı, bir araya geleceği çok özel alanlar inşa etmeye devam edeceğiz. Bunun da tek amacı girişimcilik ruhunu, kültürünü aslında tek bir yerde toplamamak, olabildiğince distribüte etmek ve her bir merkezin hem kendi içinde hem de birbiriyle iletişim halinde olduğu bir dünya yaratmak.
Ya zaten abi günün sonunda dediğin gibi ya çoğu girişim merkezi, çoğu girişimci artık İstanbul olmazsa çok da olmaz gibi. Son zamanlarda İzmir biraz daha Atıkan abinin, Atıkan Atıların da orada biraz böyle yardımıyla birlikte orada biraz büyüdü. Ama günün sonunda Hello'nun da Bodrum'a açılması, daha sonrasında umarım daha farklı yerlerde, uluslararası alan veya ulusal alan hiç fark etmez, günün sonunda her yerde ve her noktada girişimcinin yapılabileceği anlamına geliyor aslında. Şimdi şöyle abim, dediğim gibi işi biraz konuştuk ama günün sonunda seni konuşmak istiyorum ben.
Soğanın cücüğüyüz.
Aynen abi. Hani şöyle seni biraz soğana benzetelim abi burada. Soğanın katmanları var. Tamam. Biliyorsun şimdi soğanı yavaş yavaş açıyoruz. Sonunda bir cücüğü var ve bu cücük işte
en tatlı için katmanı hangisi?
En tatlı katmanı cücüğü abi. Çünkü etten kemikten varlık. Ha. Tamamen boş. Hani içeride ne kötülük var ne iyilik var. Tamamen böyle anadan doğmuş. Tamamen anadan üreyen gibi.
Oğlum çırılçıplak da bırakma öyle. Çırılçıplak bırakır
mıyız?
Şimdi abi
o çırılçıplaklığın üzerine doğru geldiğimizde her katmanın bir amacı var aslında. İşte en dış katman bütün soğanı birbirine bağlamak ve birbirine kenetlemek için. Sana 5 tane katman sormak istiyorum. Bu 5 duygu olabilir, 5 motto olabilir. Senin için, senin o etten kemikten varlığının, nesnenin dışında o 5 duygu seni insan yapan şey aslında. Bana bu 5 duygu, 5 mottoyu açabilir misin biraz?
Bak buna hazırlıksız yakalandık ha. Ya bu 5 duygu 3, 5, 7 falan hani böyle sayılardan da arındır bence bunu. Aslında seni sen yapan ya da değerlerin mi dersin, seni var eden şeylerin mi dersin? Mesela burada Ersin Bey'in çok sevdiğim bir şeyi var, guidance'ı var. Mesela seni sen yapan şeyler aslında sen değilsin, ailen. Çünkü 18 yaşına kadar aslında annen, baban, abin, ablan, komşun, mahallen, içinde bulunduğun ortam senin tüm kararlarını, senin tüm hayata bakışını, her şeyini etkileyen ve belirleyen aktif olarak nesneler. Mesela ben baktığın zaman çok küçük bir yerde yetişmiş, 18 yaşıma kadar da orada okumuş bir insanım. Yani Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesi. 100 bin nüfusu yeni geçti bizim zamanımızda. İşte 50 bindi 2008'de. İki katına çıktı. Şimdi baktığınız zaman o bölgede yetişmiş birisi olarak oradan çıktığımda %90 orası, %10 belki kendim. Ondan sonra yavaş yavaş o %90'a 10 değişmeye başlıyor. Ve Ersin Bey'in yine çok sevdiğim bir şey var. Öldüğün zaman bile %50 hala ailen ve mahallen. Yani hiçbir zaman %100 kendin olamıyorsun. Şimdi bunu öyle değerlendirmek lazım. Dolayısıyla soğanın cücüğünün yanında çıkarttığın toprağın da büyük bir etkisi var. 100 gram soğansa 100 gram da toprak var gibi düşünebilirsin. Şimdi bana baktığında da benim herhalde commitment derim. Yani dedication derim, commitment derim. Öte yandan çok böyle aynı anda çok farklı işe uzanma, ona da yetişeyim, buna da yetişeyim, ona da katkı sağlayayım, buna da katkı sağlayayımcılık var. O belki kötü bir şey. Çünkü bir noktada hepsini abarttığında hepsinin sana zararı olur gün sonunda. İki tane duygu kaldıysa da belki en başa da şeyi koymak lazım. Ne diyeyim? Huzur mu dersin ona? Hani ya da şey mi dersin? Hani adil olmak mı dersin artık? Ne dersen. Yani işi layığıyla yapıp ve işe ayırman gereken zamanı işe, işte aileye ayırman gereken zamanı aileye, başka bir şeye ayırman gereken zamanı başka bir şeye ayırabileceğin bir dünya. Belki de hani bu 5, 6, 7 ne dersen adına bunlar diyebiliriz.
Günün sonunda aslında abi ailenle birlikte var olmuşsun diyebilir miyiz burada?
Ya hepimiz öyleyiz gün sonunda. Hani bir noktaya kadar zaten onlarlasın. Ama ölene kadar da onlarlasın. Çünkü senin genetiğine bunlar işlenmiş. Yani ne değiştiremezsin. Çoğu şeyi değiştiremiyorsun ama değiştirebildiğin ve değiştiremediğin şeyler arasında da tabii çok büyük fark var. Yani orada hayata bakış açısı olarak görüyorsan da her zaman yani bugün dünden iyi olmak zorunda olan bir hayatım var benim. Yani zorunda olandan kastım tabii ki bir zorundalık yok ortada ama mesela bugün dünden iyi değilse çünkü limitli bir hayat yaşıyorsun. Yani aldığın nefes limitli. Yani startup gibi düşün. Startup'ın kaynağı ne? İnsan kaynağı var, para kaynağı var, hadi knowledge kaynağı var. İşte baktığın zaman şimdi bu kaynaklara para olmazsa sen dışında çalışanın olmaz. Sen yeteri kadar para kazanamazsan nereye kadar sabredeceksin? Opportunity cost'un var, başka bir şey yaparsın. Bilgin olmazsa ister parayı ister kaynağın olsun o işi beceremezsin. Ve bunların hepsi limitli bir kaynak. O yüzden şirketler yatırım alır. Çünkü limitli kaynak bittiğinde yeni kaynak sokmak için. İnsan ömrü öyle değil. İnsan ömründe belli limitler dahilinde yaşıyorsun. Ve dolayısıyla hani o kodlanmış şeylerinde o limitler dahilinde ne kadar optimize edebilirsen öyle ilerliyorsun. Bilmiyorum hani aktarabildim mi? Kafanı karıştırmayayım senin de.
Estağfurullah canım.
Yani insanlık ya da işte hani felsefeye baktığında o yüzden hani bugün dünden iyi olmak zorunda bir anlam içermesi için. Yoksa hani çok da şey değil aynı da geçirebilirsin. Daha kötü de geçirebilirsin ama iyi olmak varken
neden kötü olasın? Abi şimdi şöyle biraz da olsa böyle felsefi bir bakış açısıyla baktık diyebiliriz. Senin en azından hayata bakış açın, dünya görüşün bu şekilde. Ve bu aslında birçok girişimcinin, birçok yazarın veyahut iş insanının da bakış açısıyla neredeyse aynı. Bazılarını tenzih ediyoruz elbette ki. Maalesef ki aramızda kötü insanlar da elbette ki var.
Kötü demeyelim de işte yani, uyumluluk, uyumsuzluk aynen. Yani herkesin iyi kötü diye bir kavram yok mesela baktığında da. Yani çünkü işte ben çok büyük bir kayıp yaşadım mesela o dönemde şeyi vermişti bana yine Ersin Bey kendime düşünceler. Mesela oku onu 1000 yıl önce neyse insanoğlu bugün de o. Yani kullandığın araç gereç değişiyor ama yaşadığın şey değişmiyor. Duygular değişmiyor, bakış açın değişmiyor. O gün mesela Marcus Aurelius abimiz mesela onun yaşadığı problemlerle bugün çok küçük bir şirketin yöneticisi de aynı problemleri yaşıyor. Bugün bir ailenin işte ne bileyim farklı üyeleri de aynı problemi yaşıyor. Bugün ülkeyi yönetenler de aynı ya da şirketi yönetenler de aynı problemi yaşıyor. O yüzden hayat değişmiyor aslında. Değişen şey zaman, insanlar, işte kullandığın araçlar.
Aslında abi değişim de biraz da olsa dediğin gibi bu insandan insana değişebilen bir şey değişimde. Değişim de değişiyor. Ve de şöyle Zeynep Deren'in de sanırsam bir sözü vardı. Hani Türk insanı özellikle girişimcilik değişime adapte olmak ve Türk insanı aslında her gün değişiyor. Ve eğer ki mesele sadece değişimse Türk insanı zaten buna çoktan hazır. Çünkü değişmek bizim insanımızın en azından Anadolu insanın doğasında var. Daha öncesinde göçebe bir hayat, şimdi yerleşik bir hayat da olsa yarı göçebe bir hayatımız var neredeyse yani. İşte yazın başka bir yerdeyiz, kışın başka bir yerdeyiz, günün sonunda çalışırken başka bir yerdeyiz, akşam dinlenmeye gittiğimizde başka bir yerdeyiz. Peki abi sana şimdi yavaş yavaş sona doğru da geliyoruz. Sana son sorum şu olsun bari. Şimdi şöyle ya ben mesela çok canıma tak ettiğinde 1-2 gün kampa çekilirim. Her ne kadar orada da çalışıyor olsak en azından bir doğayla iç içe oluruz. Yahut Kıvanç abi vardı, Kıvanç Ünal vardı bir önceki bölümlerde. Onun mesela hobisi dedi ki hani ya ben çok sıkılırım dedi ama ben bir pazar günümü şarap ve viski tadımına ayırırım ve bu benim gerçekten bu hobim dedi. Senin böyle bir hobin var mı? Senin hayata farklı bakış açın var mı böyle?
Ya bende şey yok böyle çok keskin çizgiler yok mesela atıyorum. Her şey çok kötü gidiyor, bunaldım, burnout oldum. Lan bir şarap tadayım da kendime geleyimlik bir şeyim yok. Ama mesela işte bu hafta sonu bir günlük böyle bir ufak kaçamak yapacağım. Ama mesela benim için her zaman kaçamaklar şeydir. Yani bir sebepten dolayı olmasına gerek yok zaten. Yani onu ihtiyaç duyduğun için yapmazsın. Zaten hani çok yoğun bir hayatın içindesin. Çok değişken bir zeminin üstünde dans ediyorsun. Onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Mesela atıyorum şu da bir şey. Yaptığın işi ne diyeyim sana? Bir şeyin üstünde 10 saat çalış. 10 saat çalışmak o kadar iyi değil. Kalkıp belki sahilde yürüyüp mesela ben öyle yapıyorum. 2 saat toplantımı yaptım. 3. toplantımı telefona alıyorum. Zoom yapacağıma belki görüntüsüz ama bebeğe kadar yürüyüp geliyorum. 1 saat içinde mesela toplantımı da yapmış oluyorum. Vücudum da değişmiş oluyor. Ben de değişmiş oluyorum. Herkes karlı. O yüzden böyle hani oradaki biriktirip biriktirip tek bir seferde oradaki enerjiyi boşaltmak kimileri için çok sağlıklı bir hareket olabilir ama o da bir habit. Benim habitim öyle değil. Ben mesela atıyorum biriktireyim, 3 gün dağıtayım, 5 gün dağıtayımlık bir şeyim yok mesela. Ben gün içerisinde onu optimize etmeye çalışırsın. Çünkü dediğim gibi yani biriktireyim ama bir gün geldiğinde onu yapamama ihtimalim de var. O yüzden böyle her zaman o ne diyeyim kaçamak ya da kaçak dediğin şeyleri gün içerisinde yapmak kadar keyifli bir şey yok. Yönetebiliyorsan, yani zamanını yönetebiliyorsan, ekibini yönetebiliyorsan, en başta bunları yapabilmek için kendini yönetebiliyorsan bunu yapabilirsin. Yönetemezsen zaten mümkün değil.
Zaten batmış durumda oluyoruz abi. Şimdi şöyle abi, aslında hayatımız dediğin gibi çok farklı değişkenler var, çok farklı bakış açıları var. Ve biz nereden bakarsak aslında günün sonunda hayatımız da oradan devam etmeye başlıyor. Günün sonunda çamurlu bir yoldaysak da, düz asfalt bir yoldaysak, altımızda bir Ferrari varsa çamurlu yola giremeyiz. Ama günün sonunda ne olursa...
Niye giremiyoruz?
Bu tamamen korku aslında abi.
Niye?
Ya kalırsan...
O yoldan geçeceksen mecbur gireceksin, alternatifin ne ki?
Ya kalırsan...
Tamam, in yürüyerek geç. Yani sonuçta o yoldan geçeceksen geçeceksin.
Ama günün sonunda hani geçememek de var. Hani diğer yoldan
her zaman
belki...
var o ihtimal ama o ihtimali düşünerek hayatını yaşarsan bu sefer sen opportunity cost dediğin şeyle karşılaşırsın. Yani bu mesela çok güzel bir örnek. Hayat her zaman böyle pamuk tarlalarında geçmiyor ve hiçbir zaman da geçmeyecek. Mesela hele ki girişimcilik dediğin şey çok nadir anlar vardır pamuk tarlalarında geçen. Yani ölüm vadisi diye bir şey var, başlangıç zamanın var, büyüme zamanın var. Her bir aşama çok çok büyüdüğünde bile, milyar dolarlık şirket olduğunda bile içinde acayip tehlikeler barındıran ve acayip bataklıklar barındıran bir dünya. Mesela bir tane şey girişimi vardı Türkiye'de. Neydi o? Exxen'in rakibi. Neyse. Mesela Amerika'da arkadaşım biri bir yıl içerisinde 1 milyar dolara yakın para rezedip 9 ayda batırdı. Şimdi demek ki olay parada değil. Demek ki olay Ferrari'de değil. Demek ki olay başka bir şey değil. Demek ki olay onu nasıl optimize edeceğin, onu nasıl yaşayacağın, onu nasıl aşabileceğinle alakalı. O yüzden altında Ferrari var diye çamurlu yoldan geçmemezlik yaparsan ileri gidemezsin. Gün sonunda bambaşka bir şey olursun.
Yani girişimcilik de aslında böyle bir şey değil mi? Ya Arda abi, Arda Elvacılar'ın ikinci bölümde yanlış hatırlamıyorsam söylediği bir söz vardı. Hani ya girişimciliği ben şey gibi tanımlıyorum dedi. Ya normalde kafana silah sıkarsan öleceğini bilirsin. Girişimcilik kafana silah sıkmaktan daha kötü bir şey. Çünkü ne olacağını bilmiyorsun. Ve bu gerçekten insana bir haz veriyor. Bu hazla birlikte aslında girişimci oluyorsun. Veyahut hani girişimci oluyorsundan kastım tabii ki girişimcilik çok değişken bir şey. Bir bazıları için bir felsefe, bazıları için bir iş biçimi, bazıları için bir hayat biçimi aslında. Ama günün sonunda ne olursa olsun sonunu bilmediğin yolda, bazen elbette ki çoğunlukla sonunu biliyorsun. Ama o yoldaki engebeler, o yoldaki çamurlar yahut asfalt yollar hiç fark etmez. Bu sana bir tat veriyor ve bu sana bir heyecan veriyor. Ve aslında sen de ben de ve birçok kişi bu sektördeki en azından bunu bilerek ve bunun tadına vararak yaşıyoruz. Bundan dolayı aslında hani ya normalde insanlar diyor ki işte ya girişimci adam çok zengin olmuş kesin bu adam çalışmıyordur. Oysa ki 16 saat 18 saat çalışıyor çoğu kişi. Hani ya ben gece 12-3 arası uyuyorum, 3 saatlik bir uykum var. Bu da hani eski batırdığımız limon girişiminden kalan bir durumda. Hani lise 2'deyiz, haftada bir gün okula gidiyoruz. Hani öyle bir durumda 3 saat uyku bizim için çok müthiş bir şeydi. Çünkü sürekli Ataşehir'den Levent'e gidiyorum, sürekli ofisteyiz vesaire. Çok uç bir noktaydı. Ve bu aslında insana bir tat veriyor. Senden abi, bizim dinleyenlerimiz için bir öneri almak istiyorum. Yani bu bir tavsiye veya nasıl diyeyim, bir öğüt değil. Yalnızca senin hayatını uyarladığın yahut senin hayat felsefende olan bir öneri.
Ya şimdi tabii Arda çok sert konuşmuş. Kafanı silah dayamaktan daha kötü bir şey değil. Yani girişimcilik tabii ki belirsizliklerle dolu ama girişimcilik dışında da çok fazla belirsizlikler var. Mesela ben 2 hafta önce evime dönüyorum. Geldi biri bana arkadan çarptı. Arkada biri otursaydı ölmüştü belki de, bilmiyorum. Çünkü araba şu an pert. Arkamdan gelen bana çarpan adam sarhoş. Mesela ben onu orada biliyor muydum? Girişimci miyim? Değilim. Orada onu biliyor muydum? Bilmiyorum. Demek ki hayatta her zaman bilinmezlikler var. Ve her zaman sen bu bilinmezliklerle sınanacaksın. Girişimcilik, bir perspektife oturtman gerekirse, alternatif yapabileceğin işlere göre çok daha belirsiz. kurumsalda çalışan biri de belirsizliğin içerisinde, girişimcilikte de belirsizliğin içinde. Ha, orada ne var? Kurumsalın kaynakları çok fazla ya da işte büyük aile şirketlerinin kaynakları çok fazla, girişimciliğin ya da girişimcinin kaynağı az. Yani dolayısıyla perspektife oturttuğunda kaynak dediğim şey sadece para değil kesinlikle bu arada. Yani dediğim gibi insan kaynağı, knowledge, bilgi, tecrübe, bunlar hepsi kaynak. O yüzden o perspektife oturttuğunda girişimcilik daha zor bir yolculuk diğer alternatif yolculuklara göre, ama kafaya silah dayamaktan daha kötü değil. Yani çünkü gün sonunda girişimciliksin, sonun ne olur? Batarsın, çıkarsın, patinaj çekersin. Hayat da böyle. Yani kurumsalda da aynısını yaşayabilirsin, başkasında da yaşayabilirsin. Ama oradaki bakacağın şey, yaptığın işin ne iş olursa olsun seninle uyumu. Şimdi eğer sen bir iş yapıyorsan ve o iş senin için uyumlu bir iş değilse, o işin başarılı olma ihtimali yok. Başarılı olma ihtimali olmayan bir işi yaptığın için de senin mutlu olma ihtimalin yok. Haz diyorsun ya mesela, alacağın haz, alacağın upside'la orantılı bir şey. Mesela sen ne kadar genç yaşında olursan ol, ne kadar olgun olursan ol, hiç fark etmez. Eğer sonunda bir umudun yoksa, sonunda bir ışık görmüyorsan hiçbir şeyin peşinde koşmazsın. Ve o alacağın haz, o ışığın büyüklüğüyle ve o ışığın seninle uyumuyla çok ilintili bir şey. O yüzden hani burada öğüt vesairenin ötesinde herkes, yani bence şöyle bir düşüncenin etrafında toparlanırsa hiç kimse mutsuz olmaz diyebilirim. Ya da mutsuzluk seviyesi düşük olur diyebilirim. Abi ben bir yola çıktım. Bu yolda başıma her şey gelebilir. Ama ben bu yolda bunların başıma gelmemesi, aksine bunları yaşamak için elimden gelen çabayı göstereceğim ve bunun için benim dışımda da neye ihtiyacım varsa onu bir şekilde temin edeceğim bir yolculuk yaşayacağım. Bu kadar. Yani bu aslında çok sihirli bir değnek değil, o değil, bu değil. Mesela girişimcilik niye zor? Sürekli kendini geliştirme zorunluluğun var. Çünkü sen durduğunda rakiplerin durmuyor. Girişimcilik niye zor? Saniyelerin yeri geliyor, önemli oluyor. Girişimcilik niye zor? Alternatifin çok fazla olabiliyor. Vesaire vesaire. Senin eğer bunları yönetme ya da bunların peşinde optimize etme kabiliyetin yoksa zaten mutsuzluk yaşıyorsun ve zaten başarılı, başarı da tabii tanımlanması gereken bir şey ama orayla uyumlu olmayabiliyorsun diyelim.
Abi bugün burada beni konuk ettiğin için diyorum, hani ağırladığın için çok teşekkürler en başta.
Sana bir şey ısmarlayamadık, kusura bakma.
Estağfurullah abi. Hani şimdi şöyle, dediğin gibi aslında hayat her zaman belirsizlikten ibaret ama günün sonunda ne yaparsak yapalım, günün sonunda nerede olursak olalım, yaşamaya bakmak ve mutlu olmak aslında bizim hayat amaçlarımızdan bir tanesi olması lazım. Çünkü
işte iş yaşamı da bence özel yaşam dediğin şey de aslında aynı şey. Çünkü bir insanın tek bir anı var ve bir insanın tek bir ömrü var. Yani o yüzden yaşamaya bakmak ve mutlu olmak amaç olabilir ama oraya giden yolunda o kadar kolay olmadığını farkında olarak, mesela atıyorum senin evin yanıyor, araban yanıyorsa mutlu olmayacaksın. Ve bu çok normal bir şey, anlatabiliyor muyum? Yani sen bir kayıp yaşıyorsan mutlu olmayacaksın. Ve bu normal bir şey. Hayatın bir parçası. Ama yani mutlu olmaktan öte, dediğim gibi hayatı nasıl yaşamak istiyorsan öyle yaşayabildiğin noktada hayatla uyumlu hale geliyorsun.
Abi tekrardan dediğim gibi teşekkürler. Bugün böyle farklı bir sohbet oldu. Bir sonraki
ne oldu? Soğan cücüğü diyordun, bir şey hani diyordun.
Biraz böyle şey yapamadık. Aslında bugün bu bölümümüz son bölümden bir önceki bölüm. 44. bölüm.
Şaka.
Üçüncü sezonu bitireceğiz.
Ha, haftaya. Seriyi bitirmiyorsun ama değil mi? Yani bu çocuk geldi gideceğiz. Artık böyle bir dünyayı yok kapatalım. Abi. Bundan sonra çok kötü bitirdik falan olmasın?
Yok, daha bitirmedik. En azından şimdilik batmadık. Belki ileride bir batış hikayesi olabilir. Şimdi ya şöyle abi sen. Hani 18 ülkeden dinleyenimiz var. Hepsine çok teşekkürler. Ve Yunus ile Babayan insanlar yalnızca bu bölümlük sonuna geldik. En azından Yunus ile Babayan insanların. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Eğer ki dinleyenleriniz varsa, eğer ki konuk öneriniz varsa yahut kendiniz konuk olmak istiyorsunuz, hiç fark etmez. Bana yazabilir, bana iletebilirsiniz. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum ve görüşürüz diyorum. Esen kalın.